Ayrım 22, sayfa 221. Ama 563. gece olunca demiş ki, o sırada gelip geçenler ve dükkancılar, bir yandan sırtında ağını, selesini ve sopasını taşırken, öbür yandan ikisi de en az bir dinar değerinde urbaya ve sarığa büründüğünü görünce, bu işin esasını öğrenmek üzere yöresini alıp ardında yürümeye başlamışlar. Ve böylece halifenin terzisinin dükkanına ulaşmışlar. Terzi de halifenin üstüne daha ilk bakışta pek az bir zaman önce Emirül Müminine bizzat teslim ettiği giysiyi tanımış ve balıkçıya "Ey halife, sırtındaki urba sana nereden geldi?" diye haykırmış. Halife de keyfi iyice kaçmış bulunduğundan onu tepeden tırnağa süzerek "Sen bu işe ne karışıyorsun? Suratı boklu terbiyesiz herif. Yine de benim saklanacak bir şeyim olmadığı için bil ki balık tutmayı öğretmek için tuttuğum, sonra da yardımcım olan çırağım bu urbayı giysilerimi çaldığından ötürü suçlanıp eli kesilmesin diye bana verdi," diye yanıt vermiş. Bu sözleri işitince terzi, gezintisi sırasında halifenin bu balıkçıya rastlamış bulunduğunu ve onunla gülüp alay etmek için bu azizliği yaptığını anlamış ve rahatça yolunu sürdürüp evine gitmesi için halifenin yakasını bırakmış. Biz onun durumuna ertesi gün yeniden döneceğiz. Ama şimdi Halife Harun Reşit'in bulunmadığı sırada sarayda ne olup bittiğini bilmenin zamanıdır. Ve de orada gerçekten son derece mühim olaylar geçmiş. Biz halifenin Cafer ile birlikte sadece biraz hava almak ve kuvvetül kuluba olan tutkusundan bir süre kurtulmak maksadıyla oyalanmak üzere kırlara açılmak için saraydan ayrıldığını biliyoruz. Oysa esireye duyulan bu tutkudan içi üzülen tek kişi halife değilmiş. Sid Zübeyde'nin bu genç kız saraya gelip Emirül Mümin'in tek gözdesi olalı beri kadınların rakiplerine karşı doğallıkla duyumsadıkları kıskançlık duygularıyla ruhu öylesine doluymuş ki ne yiyebiliyor, ne içebiliyor, ne de uyuyabiliyormuş. Gözlerinin ve yöresindekilerin gözlerinin önünde sürüp giden bu alçaltmanın intikamını almak için ister halifenin beklenmedik yokluğu şeklinde, ister kendisini davranışlarında özgür kılacak bir olanak sağlayan herhangi bir gezisi ya da çabası şeklinde olsun, doğacak bir fırsatı gözlüyormuş. Ve halifenin bir av ya da bir balık tutma maksadıyla saraydan uzaklaştığını öğrenir öğrenmez, kendi dairelerinde içkilerin ve de içi tatlılar ve hamur işleri dolu porselen tabakların eksik olmadığı gösterişli bir şölen hazırlatmış. Ve büyük bir merasimle köleler göndererek "Ey Kuvvetül Kulüp Sultanımız Kasım'ın kızı ve Emirül Müminin eşi Sid Zübeyde seni onuruna verdiğin bir şölen için çağırıyor. Çünkü bugün bir ilaç aldı. Bundan en iyi sonucu alması için ruhunun neşelenip içinin rahat olması gerek. Kendisi en iyi rahatlama ve en güzel neşenin seni görmek ve halifenin hayranlıkla pek çok övdüğü sesinden şarkılar dinleyebilmek olduğunu düşünüyor. Ve kulaklarıyla bir kez duyarak bunu denemek istiyor," dedirterek gözde Kuvvetül Kulub'u çağırtmış. Kuvvetül Kulub da "İşitip itaat etmek Tanrı'ya ve hanımımız Zübeyde Hatun'a karşı borcumuzdur," diye yanıt vermiş. Ve o saat ve o anda ayağa kalkmış. Ama bahtın kendisi için nasıl gizemli tasarılar sakladığını bilmiyormuş. Yanına gerekli olan musiki gereçlerini alarak baş hadım ağasına Sid Zübeyde'nin dairesine kadar eşlik etmiş. Halifenin eşinin huzuruna ulaşınca birkaç kez tekrarlayarak önünde elleri arasından yeri öpmüş. Sonra ayağa kalkıp son kertede tatlı bir sesle "Selam bu haremin yüce perdesi ve yüksek örtüsü üzerine, peygamberin ardılı ve Abbasilerin erdemli mirasçısının üstüne olsun. Gece ve gündüz birbirini izleyerek uzayıp gittikçe Tanrı da hanımımızın ömrünü uzatsın," demiş. Ve bu iltifatları yerine getirdikten sonra öteki kadınların ve nedimelerin arasına katılmış. O zaman kadifeden büyük bir divana uzanmış olan Sid Zübeyde yavaş yavaş bakışlarını gözdeye çevirip ısrarla uzun uzadıya bakmış ve gördüğüyle gözleri kamaşmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 564. gece olunca demiş ki: Saçları gece gibi siyah, yanakları gülün taç yaprakları gibi pembe, göğüsleri yerine narların yer aldığı, parlak gözlü, baygın bakışlı, ışık saçan bir alnı ve ay gibi bir yüzü bulunan bu kusursuz genç kızın güzelliğinden gözleri kamaşmış. Ve kuşkusuz güneş sabahları onun alnından doğar, gecenin karanlıkları saçlarında koyulaşırmış. Tatlı nefesi olmasa misk de olmazmış ve çiçekler zarafetlerini ve kokularını ona borçluymuşlar. Ay alnından ışığını almadıkça parıldayamazmış. Dallar boyunun inceliğini örnek tutarak salınır ve yıldızlar ışıldamayı gözlerinden öğrenmeseler ışıldayamazlarmış. Savaşçıların yayı kaşlarına öykünerek gerilirmiş ve denizin mercanı dudaklarını görmeden kızarmaz imiş. Hiddetlenirse eğer aşıklar yaşamlarını yitirip yere devrilirler. Yatışırsa kıpırtısız yatan bedenler yeniden hayata dönerlermiş. Bir bakışla onları büyüler, iki alemi emrine bağlarmış. Çünkü bir güzellik mucizesi, zamanın onuru ve onu yaratıp bunca üstün nitelikler veren Yüce Tanrı'nın utkusuymuş. Sid Zübeyde onu inceleyip hayran kalınca ona, "Rahatına bak, dost ve aile çevresindesin, aramıza hoş geldin, ey Kuvvetül Kulüp, otur ve bizi sesinle, güzelliğinle ve çalgı çalarak eğlendir," demiş. Genç kız da, "İşittim ve itaat ettim," diye yanıt vermiş. Sonra oturmuş ve ilkin eline hoş bir çalgı olan bir tambur alarak ve onun üstüne yaslanarak şairin şu dizelerine hak verdirecek şekilde mızrap vurmuş. "Ey tambur çalan kız, yüreğim seni işitince uçup gidiyor. Parmakların derin bir uyum sağlayarak saza vurunca, içimdeki aşk musikinin ölçülerini izliyor ve vuruşların bağrımda yansımasını buluyor. İster yeni bir şarkı söyle, ister acı haykırışlar kopar. Sen ruhumuza işler ve yaralı bir yürekten başka bir şey göremezsin artık. Ah, kalk ayağa, ah, ve de soyun. Örtünü fırlat ve ey güzeller güzeli, hafifçe ayaklarını kaldırarak yeni zevkleri ve çılgınlığımızı uyandırarak raks et." Ve çalgının tınısını duyarak ve de çalarken ona eşlik ederek doğaçlamadan şu şarkıyı söylemiş. "Kuşlar, onun kardeşleri, yaralı bir kuş olan yüreğime kaç, insanlardan ve toplumdan kaç," dediler. "Ama ben yüreğime, yaralı yüreğime, kalbim insanlara boyun eğ ve kanatların bir yelpaze gibi titresin. Onlara zevk verdiğinden ötürü sen de keyiflen," dedim. Ve bu iki dizeyi öylesine harika bir sesle söylemiş ki, gökteki kuşlar havada uçuşlarını durdurmuşlar ve saray hayranlıktan tüm duvarlarıyla raks etmeye başlamış. O zaman Kuvvetül Kulüp tamburu bırakmış ve kamış flautayı almış ve dudaklarını ve parmaklarını ona değdirmiş. Çalışıyla sanki şairin şu sözlerine hak verdirir gibiymiş. "Ey duyarsız kamıştan yapılma flautayı çalan kız, dudaklarınla parmaklarının yumuşacık tuttuğu saz, içinden nefesin geçtikçe yepyeni bir ruh kazanıyor. Yüreğime üfle, duyarsız kamışın deliklerinden daha iyi ses verir o. Çünkü onda parmaklarının dokunuşuyla iyileşecek yedi yara bulacaksın." Orada bulunanları flauta çalarak büyüleyince bu sazı da bir kenara bırakmış ve eline harika bir çalgı olan udu almış. Düzen sağlamış ve onu bağrına yaslayarak yuvarlaklığının üzerine eğilerek öylesine çalmış ki insan onu duyunca şairin şu dizelerini hatırlıyormuş. "Ey ut çalan kız, acem tellerinin üzerindeki parmakların isteğine uyarak üstad bir tabibin ihtiyaca göre kan akıtması ya da kanın damarlarda akmasına yol açması gibi sükuneti ya da şiddeti uyandırıyor. Senin ince parmakların altında acem telleriyle donanmış udun, dilin anlatamadıklarını söylediğini duymak ve tüm cahillerin onun sözsüz dilini anladığını görmek ne kadar güzel." Ve o zaman 14 değişik makam üzerine peşrev yaptıktan sonra ona eşlik ederek tümüyle söylediği bir şarkı onu görenleri ve sesini işitenleri zevkten zevke sürüklemiş. Bunu izleyerek Kuvvetül Kulüp Sid Sübeyde'nin önünde çeşitli çalgıları çalıp şarkılar söyledikten sonra olağanca zarafeti ve dalgalı bükülgenliğiyle ayağa kalkmış ve raks etmiş. Bundan sonra oturmuş ve olağanca maharetiyle bazı hokkabazlık ve el çabukluğu hünerleri göstermiş. Ve bunları öylesine hafif bir el, sanat ve ustalıkla yerine getirmiş ki, Sid Zübeyde kıskançlığına, öç alma istek ve duygusuna rağmen neredeyse ona aşık olacak ve tutkusunu açığa vuracakmış. Ama bu davranışını tam zamanında engelleyerek ta içinden kuşkusuz yeğenim El Reşit'e ona bu denli aşık olduğu için kusur bulmamalı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 565. gece olunca demiş ki, kuşkusuz yeğenim El Reşit'e ona bu denli aşık olduğu için kusur bulmamalı demiş ve kölelerine şölen kurmalarını buyurmuş ve öfkesinin ilk duygularının altında kalmasına özen göstermiş. Ama ona karşı duyduğu sıcak duyguların da yüreğini tümüyle sarmasına izin vermemiş. İlkin kafasına koyduğu rakibini zehirleme ve böylece ondan sonsuza dek kurtulma fikrini bir yana bırakarak sadece Kuvvet-ül Kulub'a sunulan hamur işleri arasına uyutucu haktan epeyce karıştırmakla yetinmiş. Ve Gözde bu tatlılardan bir parçayı dudaklarına götürür götürmez başı arkaya kayarak yere düşmüş ve baygınlığın karanlıklarına dalmış. Sid Zübeyde de büyük bir acı duymuş gibi davranarak köle kızlara onu gizli bir daireye taşımalarını buyurmuş. Sonra da çok çabuk yemek yerken boğulduğunu söyleyerek kızın ölüm haberini yaydırmış. Daha sonra göstermelik bir cenaze merasimi hazırlatmış ve onu hemen sarayın bahçelerinde hazırlattığı görkemli bir mezara gömdürtmüş. Bütün bunlar halifenin yokluğunda olup bitmiş. Ama balıkçı halife ile geçirdiği serüvenden sonra halife saraya dönünce ilk yaptığı iş Hadım Ağalarından sevgilisi Kuvvet-ül Kulub hakkında bilgi istemek olmuş. Hadım Ağaları Zübeyde sırrı açıkladıkları takdirde kendilerini astıracağını söylediğinden halifeye matemli bir edayla "Efendimiz, Allah ömrünü uzatsın ve hanımımız Kuvvet-ül Kulub'un kalan ömrünü de sana versin. Senin yokluğun ey Emir-ül Müminin onu öylesine bir umutsuzluğa düşürdü ve öylesine acı duydu ki buna dayanamadı ve ne yazık ki ansızın öldü. Şimdi de Tanrı'nın rahmetine sığınmış bulunmaktadır." demişler. Bu sözleri duyan halife kulaklarını tıkayarak ve feryatlar kopararak ve de her önüne gelene sevgilisini sorarak deli gibi sarayın içinde koşmaya başlamış. Ve yolunun üzerindeki herkes karın üstü yere kapanmış ya da sütunların ardında gizlenmiş. Ve böylece gözdesinin düzmece mezarının yükseldiği yere kadar gelmiş ve alnını mermere dayayarak kollarını uzatmış ve olanca gözyaşını dökmüş ve "Ey mezar! Senin soğuk gölgelerin ve gecenin karanlıkları sevgiliyi nasıl kuşatabilir? Ey mezar, Allah aşkına söyle bana, sevgilimin güzellikleri sonsuza dek soldu mu? Güzelliğinden taşan o görünüm sonsuza dek silindi mi? Ey mezar, kuşkusuz sen ne cennet bahçesi ne de yücelen göksün. Ama söyle bana, senin içinde nasıl oluyor da ayın parladığını ve dalın çiçek açtığını görüyorum." Ve halife böylece hıçkırmaya ve acısını dökmeyi bir saat kadar sürdürmüş. Bundan sonra ayağa kalkmış. Hiçbir teselli sözü duymak istemeksizin ve karısını ve yakınlık duyduğu kimseleri kabul etmeksizin dairesine kapanmış. Zübeyde'ye gelince, hilesinin başarı sağladığını görünce, hala Hank'ın uyutucu etkisi altında bulunan Kuvvet-ül Kulub'u giysileri üzerinde olduğu halde gizlice bir sandığa kapattırmış ve güvendiği iki köleyle saray dışına taşıtmış. Ve satışın kapak kaldırılmadan yapılmasını şart koşarak rastlanan ilk alıcıya satılmasını buyurmuş. Ve işte her şey böyle olmuş. Balıkçı halifenin durumuna gelince, balık avının ertesi günü uyanınca ilk düşüncesi kendisine iki balığın bedelini ödemeyen hadım edilmiş zenciye takılmış ve kendi kendine, "Galiba yapacağım en iyi şey saraya gidip sandal denilen bu hadım ağasını soruşturmak olacak. Zaten kendisi de bana bunu önerdi. Borcunu ödemek istemezse geçmişini belleyeyim." demiş ve saraya doğru yollanmış. Oraya ulaştığında herkesi altüst olmuş bir durumda görmüş. Sarayın kapısında da rastladığı ilk kişi, başka zencilerin ve hadım ağaların oluşturduğu saygın bir grubun ortasında el kol hareketleri yaparak tartışan zenci sandal olmuş. Ve onun yanına yaklaşırken yolunu genç bir memluk kesmek isteyince onu itip "Yürü pezevenk çocuğu!" diye haykırmış. Bu haykırışı işiten hadım ağası sandal, başını çevirip sesini duyduğu kişinin balıkçı halife olduğunu görmüş. Gülerek ona yanına yaklaşmasını söylemiş. Halife yaklaşınca ona "Vallahi seni ey sarışınım, ey küçük lalem, seni 1000 kişi arasında tanırdım." demiş. Hadım ağası da bu sözleri işitince gülmekten patlayarak cana yakın bir tavırla "Hele biraz dur ey halife usta, sana borcumu hemen ödeyeceğim." demiş. Para çıkarmak ve bunu kendisine vermek üzere elini cebine sokmuş. Ama tam o sırada bir bağırtı halifenin yanından çıkan büyük vezir Cafer'in geldiğini bildirmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 566. gece olunca demiş ki, para çıkarmak ve bunu kendisine vermek üzere elini cebine sokmuş. Ama tam o sırada bir bağırtı halifenin yanından çıkan büyük vezir Cafer'in geldiğini bildirmiş. Bunu duyan hadım ağaları, köleler ve genç memluklar iki sıra halinde yer almak üzere ayağa kalkmışlar. Ve sandal kendisine konuşmak için vezirin yaptığı işareti görerek balıkçıyı bırakmış ve çabucak Cafer'in buyruklarını almaya koşmuş. Ve ikisi birlikte enine boyuna avluda dolaşarak uzun uzadıya konuşmuşlar. Halife hadım ağasının yanına dönmesinin geciktiğini görünce zencinin meseleyi tümüyle unutmuş ve sanki varlığından hiç haberi yokmuşçasına artık aldırmaz görünmesinden bunu onun bir düzeni olduğunu inanmış. O zaman artık yerinde duramaz olmuş ve uzaktan hadım ağasına "Artık geri dön" anlamına gelen işaretler yapmaya başlamış. Ama öteki buna hiçbir ilgi göstermediğinden halife de alaylı bir edayla ona "Ey Lale efendim, bana borcunu ver de çekip gideyim" diye haykırmış. Hadım ağası da Cafer'in orada bulunmasından dolayı bu konuşmadan çok sıkılmış ve yanıt vermek istememiş. Aksine o yanda olan bitenlerin vezirin ilgisini çekmemesi için daha canlı bir tarzda konuşmaya başlamış. Ama bu çabası boşuna olmuş. Çünkü halife daha yakına gelmiş ve korkunç bir sesle ve de belirgin el kol hareketleri yaparak "Ey ıslah olmaz alçak, Allah kötü niyetli kişilerin ve fakirlerin nesi varsa soyan herkesin belasını versin" diye haykırmış. Sonra sesinin edasını değiştirerek yine alaylı "Ey göçük karınlı efendim, senin korumana sığınıyorum. Çekip gitmem için bana olan borcunu senden rica ediyorum" diye haykırmış. Hadım ağası şaşkınlığın sınırına ulaşmış. Çünkü Cafer bu kez görüp işitmiş bulunuyormuş. Ama hala neyin söz konusu olduğunu kavrayamadığından hadım ağasına "Bu zavallı adamın nesi var?" diye sormuş. Hadım ağası da "Efendim, sen bu adamın kim olduğunu bilmiyor musun?" diye yanıt vermiş. Cafer "Vallahi onu ilk kez gördüğüme göre nereden tanıyayım?" demiş. Hadım ağası "Efendim, bu kişi halifeye yetiştirmek için balıklarını yağmaladığımız balıkçıdır. Ben de son kalan iki balığını alıp kendisine bugün saraya gelip beni görürse parasını ödeyeceğime söz vermiştim. Tam ona borcumu ödemek üzereyken size saygı göstermek üzere yanınıza koştum. İşte bundan dolayı bu bön herif sabırsızlanarak şimdi böyle münasebetsizce işaret edip duruyor" demiş. Vezir Cafer bu sözleri işitince yavaşça gülmüş ve hadım ağasına "Ey hadım ağalarının başı, nasıl oluyor da sen Emirül Müminin ustasına karşı bunca saygı, içtenlik ve ilgi yoksunluğu gösterebilirsin? Zavallı sandal, ya halife ortağı ve ustası olan balıkçı halifeye gerekli saygıyı göstermediğini öğrenirse sana ne der?" demiş. Ve sonra "Ey sandal, sakın onun gitmesine izin verme. Çünkü bundan uygun zamanda gelemezdi. Tam bu sırada halifenin göğsü daralmış ve yüreği üzgündür. Gözdesi Kuvvetül Kulüb'ün ölümü nedeniyle ruhu yas tutmaktadır ve kedere boğulmuştur. Ben onu elimden gelen her çareye başvurarak boşu boşuna teselli etmeye çalıştım. Ama belki de bu balıkçı halifenin yardımıyla onun yüreğini ferahlatabiliriz. Ben onun hakkında halifenin düşüncesini yoklamaya giderken onu burada tutun" diye eklemiş. Hadım ağası sandal da "Efendim, sana ne uygun geliyorsa yap. Allah seni ülkenin ve Emirül Müminin saltanatının desteği direği ve köşe taşı olarak kollayıp korusun. Ve Yüce Tanrı'nın gölgesi senin ve onun üzerinden eksik olmasın. Ve yüzyıllar boyunca dallarınız, gövdeniz ve kökünüz dokunulmadık kalsın diye yanıt vermiş. Ve Cafer halifenin yanına ulaşmak üzere ayrılınca çabucak balıkçı halifenin yanına gitmiş. Ve halife sonunda hadım ağasının yanına geldiğini görerek ona işte sonunda ey göçük karın çıkıp geldin demiş. Ve hadım ağasının memluklara kendisini tutup gitmesini önlemelerini bildirdiğini görünce işte tam da beklediğim şey ortaya çıkıyor. Alacaklı borçlu oluyor. İstekte bulunan kendisinden bir şeyler istenen oluyor. Ah zebbimin lalesi. Ben buraya paramı almaya geldim. Oysa harcımı ödemediğim ve vergimi vermediğim bahanesiyle tutuklanıyorum diye haykırmış. Ve onun durumu böyleymiş. Halifeye gelince, Cafer onun yanına girince onu ikiye katlanmış, başı ellerinin arasında, göğsü hıçkırıklarla sarsılırken ve yavaşça şu dizeleri söylerken bulmuş. Beni kınayanlar, boyna bitip tükenmeyen ıstırabımdan dolayı eleştiriyorlar. Ama yürek tüm tesellileri reddederken ben ne yapabilirim? Kendi başıma buyruk muyum? Yürek benim iradem altında mı sanki? Ve ben nasıl can vermeden, anısı yüreğimi dolduran bir çocuğun yokluğuna katlanabilirim? Öylesine sevimli, tatlı ve cana yakın bir çocuğun, ey yüreğim! Oh hayır, onu asla unutmayacağım. Bardak aramızda dolaşırken onu unutmak ha? O bardak ki ben içinden bakışlarının şarabını içerdim. Hala sarhoşluğunu duyduğum o şarabı. Ve Cafer halifenin huzuruna çıktığı zaman ona barış üzerine olsun ey emirül müminin. Ey imanımızın onurunun savunucusu ve peygamberlerin yücesinin amcasının ardılı. Tanrı dua ve barışı üzerinden eksik etmesin demiş. Halife de yaş dolu bakışlarını Cafer'den yana çevirmiş ve acılı bir bakışla ona anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.